Ayrım 56, sayfa 495. B. İlk tercih, sulh. İslam her şeyden evvel barışı tercih eder. Peygamber Efendimizin 23 senelik tebliğ hayatının ilk 14 senesinde savaşa kesinlikle izin verilmemiştir. Müslümanların meselelerini konuşup anlaşarak ve sulh yoluyla halletmesi istenmiştir. Ayet-i kerimelerde şöyle buyrulur: "Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır." Bakara 208. Sulh daima hayırlıdır. Nisa 128. Bir kötülüğün cezası ona denk bir kötülüktür. Kim affeder ve barışı sağlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Doğrusu o zalimleri sevmez. Şura 40. Bu sebeple Resulullah hep sulh taraftarı olmuş, mecbur kalmadıkça savaşa girmemiştir. Bedir'de Kureyşlilerle karşılaştığında onlara birkaç defa elçiler göndererek sulh teklifinde bulunmuştu. O zaman müşriklerin safında olan Hakim bin Hizam, "Bu insaflı bir davranıştır, onu hemen kabul ediniz. Vallahi bundan sonra size insaflı davranılmaz," dedi. Ebu Cehil ise, "Andolsun ki Allah bize fırsat verdikten sonra öcümüzü almadıkça geri dönmeyeceğiz. Onlara hadlerini bildireceğiz," diyerek müşrikleri harbe teşvik etti. Vakidi 1-61-65. Resulullah Hudeybiye'de sulhü sağlayabilmek için çok büyük fedakarlıklara katlandı ve "Nefsimi kudret elinde tutan o zata yemin ederim ki Kureyş müşrikleri Allah'ın hareminde çarpışmak, kan dökmek ve akraba haklarını çiğnemek gibi işlenmesini yasakladığı şeylere tazim maksadıyla benden ne kadar müşkil talepte bulunurlarsa bulunsunlar sulh için muhakkak kabul edeceğim," buyurdu. Buhari, Şurut 15, Ahmet 4, 323-324. Hudeybiye Musa halasının üzerinden 2 sene geçmeden müşrikler anlaşmayı feci bir ihanetle bozdular. Resulullah sefer hazırlığı için emir buyurdu. Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla büyük fethi savaşsız ve kansız bir şekilde neticelendirmek arzusundaydı. Bunun için birçok stratejik tedbirler aldı. Öncelikle nereye gidileceğini gizli tutarak niyetini açıklamadı. İbn-i Sa'd 2-134. Hatta en yakın dostu ve sırdaşı Ebu Bekir bile Mekke'ye gidileceğini anlamamış, kızı ve Resulullah'ın zevcesi Hazreti Ayşe'ye sormuştu. O da, "Bilmiyorum, belki beni Süleymlere, belki Sakiflere, belki Hevazinlere gitmek istiyor olabilir," demişti. İbn-i Hişam 4-14. Allah Resulü yolları tutarak Mekke'ye hiçbir haber ve casusun gitmesine imkan vermedi ve şöyle dua etti: "Allah'ım, yurtlarına ansızın varıncaya kadar Kureyşlilerin casus ve habercilerini tut, onları görmez ve işitmez kıl. Kureyşlilerin gözlerini bağla ki beni birdenbire karşılarında bulsunlar." İbni Hişam 4-14. Düşmanın Medine'deki hummalı faaliyetten şüphelenmemesi için Suriye taraflarına bir müfreze gönderdi. Medine'den hareket ettiğinde aksi istikametteki müttefik kabilelere uğradı, daire biçiminde bir yol takip ederek hedefinin ne olduğuna dair belirsizliği iyice artırdı. Profesör Doktor M. Hamidullah, İslam Peygamberi 1-264-265. Peygamber Efendimiz sadece Mekke fethinde değil, diğer seferlerinde de aynı hissiyatla hareket ederdi. Buhari Cihat 102. Yine aynı maksatla mikat yeri olan Zülhüleyfe'de ihrama girmeyerek seferin yönü hususundaki gizliliği devam ettirdi. Nebi Bozkurt Diya Mekke Met 28-557. Mekke yakınlarına varınca her askere ayrı bir ateş yaktırarak sayıyı çok gösterdi. Neticede Mekke lideri Ebu Süfyan kalabalık bir orduyu aniden karşısında görünce şok oldu. Biraz tereddüt geçirdikten sonra savaşa hazırlanmanın mümkün olmadığını anladı. Mekkelilerin muhalefetine rağmen sulhü kabul etti. Böylece binlerce insanın canı kurtarılmış oldu. Alemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah, düzenlediği toplam askeri hareketlerde öyle bir merhamet siyaseti izlemiştir ki, bütün Arap Yarımadası'nı idaresi altına aldığı halde her iki taraftan da fazla kan dökülmesine meydan vermemiştir. Bizzat 29 gazveye katılmış, bunların 16 tanesinde fiili olarak hiçbir çatışma çıkmamış, karşı tarafla anlaşmalar yapılmıştır. Peygamber Efendimizin Necranlı Hristiyanlarla yaptığı anlaşma metninden birkaç satırı örnek olarak verelim. Allah'ın himayesi ve Resulullah Muhammed'in zimmeti, onların gerek malları, gerek canları ve gerekse dini inançlarını yerine getirmeleri konusunda hazır bulunanlarını ve bulunmayanlarını, ailelerini, mabetlerini ve az ya da çok ellerinin altında bulunan her şeyi kapsayacak şekilde Necranlılar ve çevresindeki müttefikleri üzerine bir haktır. Hiçbir piskopos kendi dini vazife mahalli dışına, hiçbir papaz kendi papazlık vazifesini gördüğü kilisenin dışına, hiçbir rahip içinde yaşadığı manastırın dışında bir yere alınıp gönderilmeyecektir. Onlar ne zulmedecekler ne de zulme uğrayacaklardır. Onlar arasında hiç kimse bir başkasının işlediği suç ve yaptığı haksızlıktan mesul tutulmayacaktır. Hamidullah, İslam Peygamberi 1-622, No 1023. 13 gazvede ise fiili çatışmaya girmek mecburiyetinde kalmış ve sahih rivayetlere göre bunların toplamında Müslümanlardan yaklaşık 140 kişi şehit olmuş, düşmanlardan da 335 kişi ölmüştür. Bakınız, Profesör Doktor M. Hamidullah, Hazreti Peygamber'in Savaşları, İstanbul 1991. Doktor Elşat Mahmudov, Sebep ve Sonuçları itibariyle Hazreti Peygamber'in Savaşları, İstanbul 2005. Resulullah birçok yeri cephe açılmasına mahal vermeden feraset ve basiret dolu bir ilmi siyaset takip ederek İslam devletine bağlamıştır. Yine birçok yeri de sahip olduğu adalet ve merhamete hayran kalan insanların hidayete ermesi suretiyle devletine bağlamış, silah kullanmaktan mümkün mertebe kaçınmıştır. Çoğu zaman siyasetle diplomasiyi kuvvetli bir istihbaratla birleştirip düşmanı savaştan vazgeçirmeye muvaffak olmuş ve böylece dökülen kanın asgari seviyede kalmasını temin etmiştir. Savaşın müspet neticelenmesi için ordu kumandanlarını gönderilen bölgeden seçmiş, hatta düşman kabileden olmasını bilhassa tercih etmiştir. Bu hususta tafsilat için bakınız Elşat Mahmudov, Sebep ve Sonuçları itibariyle Hazreti Peygamber'in Savaşları, İstanbul 2005. Peygamber Efendimizin bu anlayışı diğer inanç sahiplerinin anlayışı arasında küçük bir mukayese yapmak gerekirse karşımıza şu manzara çıkar. Haçlı orduları Kudüs'e girdiğinde teslim olan insanları dahi öldürmüşler, kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden 70 bin Müslümanı hunharca şehit etmiş, Yahudileri de havralarında yakmışlardır. Gibbon, Histoire de la Décance et de la Chute, L'Empire Romain 2-670, Profesör Doktor A. Reşit Turnagil, İslamiyet ve Milletler Hukuku, sayfa 196. Haçlılara riyaset eden ve Kudüs kralı olan Godefroy de Bouillon, Papa'ya gönderdiği mektupta, "Eğer Kudüs'te bulunan düşmanlara ne yapıldığını bilmek isterseniz, malumunuz olsun ki Mabed-i Süleyman'ın dehlizinde ve Temple'de, Mescid-i Aksa'da, bizimkiler Arapların kanları içinde atla geziyorlardı ve kan atların diz kapaklarına kadar çıkmış bulunuyordu," demiştir. Profesör Doktor A. Reşit Turnagil, İslamiyet ve Milletler Hukuku, sayfa 196. Halbuki Selahaddin Eyyubi Hazretleri 1187'de Kudüs'ü tekrar fethettiğinde Hristiyan ordusundan tek bir esiri bile öldürmeye insafı ve vicdanı el vermemiş, yağmayı da tamamen yasaklamıştır. Esirleri katletmek şöyle dursun, çoğunu tek kuruş bile fidye almadan serbest bırakmıştır. Turnagil, AGE, sayfa 196-197-201. Biraz daha yakına geldiğimizde medeni olduğunu iddia eden milletlerin başlattığı ve 4 sene devam eden 1. Dünya Savaşı'nda yaralanan 21 milyon kişiden 7 milyonu ölmüştür. Mr. B.H. Tavanset, 31 Ocak 1943 senesinde Hindistan'da yayımlanan günlük bir İngilizce gazetede neşrettiği makalesinde İkinci Dünya Savaşı'nda yaralananların 37.513.886 kişiden az olmadığını, ölenlerin ise 8.543.515 olduğunu kaydetmiştir. Hiroşima Belediye Başkanı'nın 20 Ağustos 1949 yılında radyoda yaptığı konuşmaya göre 6 Ağustos 1945 tarihinde Hiroşima'da tek bir bombayla ölen Japonların sayısı 210 bin ila 240 bin arasındadır. Peygamber Efendimizin 23 senelik peygamberlik hayatında ölen insan sayısıyla bu rakamlar yan yana getirildiğinde kimin Allah'ın kullarına daha büyük bir merhamet ve muhabbetle yaklaştığı açıkça görülür. Peygamber Efendimizin bir adeti de gece baskın yapmayıp sabahı beklemesidir. Buhari, ezan 6, Müslim, salat 9. Yine Resulullah savaşa ilk başlayan olmaz, düşman başlarsa o zaman hücum ederdi. Mesela Mekke'ye giren askerlerine, size karşı herhangi bir saldırı vaki olmadıkça hiç kimseye kılıç çekmeyiniz emrini vermiştir. İbni Hişam 4-28. Bütün bunlar Peygamber Efendimizin savaş ve anlaşmazlıktan ne kadar nefret ettiğini, sulh ve sükunetin temini için ne büyük gayretler sarf ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Sulh arayışı ise bir insanın ne kadar sağlam bir karaktere ve büyük bir ruhi muvazeneye sahip olduğunu gösterir. Daha sonra gelen Müslümanlar da Allah Resulü'nün sünnetini devam ettirmişler, karşı tarafa sulh teklif edip mühlet vermişlerdir. İran asıllı Selman-ı Farisi, İran'ın fethi esnasında bir askeri birliğe kumandanlık yapmıştı. Kuşattığı kale halkına hücum etmeden önce mühlet tanıdı ve Peygamber Efendimiz'den işittiği gibi onları dine davet edip Farsça olarak şöyle hitap etti. Ben sizden bir kimseyim, İranlıyım. Görüyorsunuz Araplar benim emrim altında ve bana itaat ediyorlar. Müslüman olduğunuz takdirde bizim haklarımız aynen size de verilecek, size tereddüt edecek vazifeler bizimkilerle aynı olacaktır. Dininizde kalmak isterseniz bize cizye vermek şartıyla sizi serbest bırakacağız. Tirmizi, Siyer 1/1548. Müslümanların bu sulh anlayışı şiirlerine kadar yansımıştır. Nitekim Dilaver Ağazade, Seyyidül Ahkam'dır sulhü salah der. Yani verilecek hükümlerin ve varılacak neticelerin en güzeli barış ve anlaşmadır. Gelibolulu Ali Efendi de şöyle der. Hasma çok hile demişler ukala, cümleden eslemi terki kavga. Akıllı kimseler düşmana karşı pek çok çareler teklif etmişlerdir. Lakin bunların en güzeli ve en az zararlı olanı kavgayı terk etmektir. C. İslam harp hukuku. Resul-i Ekrem Efendimiz sulhü temin edemeyip savaşmak zorunda kaldığında ise belli kaideler çerçevesinde savaşmayı ve insanlığı hiçbir zaman elden bırakmamayı emrederdi. Herhangi bir askeri birliği sefere göndereceği zaman kumandana Allah'a karşı takvalı, yanındaki Müslümanlara karşı hayırlı olmasını ve iyi davranmasını tavsiye eder, sonra da şöyle buyururdu. Allah'ın ismiyle Allah'ın yolunda gaza ediniz. Allah'ı tanımayanlarla çarpışınız. Ganimet mallarına hıyanette bulunmayınız. Zulmetmeyiniz. Müsle yapmayınız. Kulak burun gibi azaları keserek işkence etmeyiniz. Çocukları öldürmeyiniz. Müslim, Cihat 3, Ahmet 5, 352-358. Diğer rivayetlerde Resulullah, çocukları mabetlerine çekilip ibadetle meşgul olan kişileri, Ahmet 1-300, Taberani, Kebir 11-224/11562 ve yaşlıları öldürmeyiniz. Taberani, Evsat 1-48/135. Kiliseleri yakıp yıkmayınız, ağaçları köklerinden kesmeyiniz. Abdurrezzak, Musannef 5-220 buyurmuş, binaların yıkılmasını da yasaklamıştır. Peygamber Efendimiz gazvelerden birinde bir kadının öldürüldüğünü görmüştü. Bu duruma çok üzüldü ve derhal kadınlarla çocukların öldürmesini yasakladı. Buhari, Cihat 148, Müslim, Cihat 24-25. Huneyn'de Süleym oğulları öncü süvari birliğini teşkil ediyorlar. Halid bin Velid de onlara kumanda ediyordu. Bu esnada Resulullah bir kadın ölüsüne rastladı. İnsanlar başına toplanmışlardı. Efendimiz gelince ona yol açtılar. Resulullah, bu kadın bize karşı savaşanlar arasında değildi buyurdu. Yanındakilerden birine, hemen Halide yetiş ve ona Resulullah sakın hiçbir kadını, çocuğu, yaşlığı ve ve savaş harici işler için kiralanan kişileri öldürme diye emrediyor de buyurdu. İbn-i Mace, Cihat 30, Vakidi 3, 912. Peygamber Efendimiz'e bazı çocukların da öldürüldüğü haber verilince gazaplandı ve bazılarına ne oluyor ki bugün öldürmekte aşırı gidiyorlar, işi çocukları öldürmeye kadar vardırıyorlar buyurdu. Oradakilerden biri, ya Resulullah, onlar müşriklerin çocukları değil mi diye sordu. Bunun üzerine Resulullah, sizin en hayırlılarınız da müşriklerin çocukları değil midir buyurdu. Sonra da şöyle devam etti. Dikkat ediniz, çocukları öldürmeyiniz. Dikkat ediniz, çocukları öldürmeyiniz. Her çocuk İslam fıtratı üzere doğar, dili dönünceye kadar böyle gider. Sonra anne babası onu Yahudi veya Hristiyan yapar. Ahmet 3, 435. İslam askerleri savaş esnasında istedikleri gibi vurup kıramaz, zulüm ve adaletsizlikte bulunamazlar. Belli bir disiplin ve muayyen kaideler çerçevesinde hareket etmek mecburiyetindedirler. Bir misal verelim. Asırlarca pek çok ordulara kafa tutan İstanbul surları Fatih'in karşısında yere çökünce sağlam iradeli kahraman İslam askerleri şehre girmişlerdi. O anda Fatih'in kalbi binbir çeşit sürur ile dolup taşıyor, atının üstünde yıldırım gibi koşan askerlerini temaşa ediyordu. Bir taraftan da etrafını sarıp Allah cihadını mübarek eylesin hünkârım diyen kahramanlarına, Allah'a şükürler olsun, Allah şehitlerimize rahmet eylesin, mücahitlere şeref ve saadetler ihsan buyursun, takdirkar milletime ebedi teşekkürler diye cevap veriyordu. Böylece Fatih etrafında yükselen maşallah padişahımız çok yaşa avazeleriyle şehrin ortasına varmıştı. Birdenbire durdu. Etrafındakilere kısa bir hitabede bulundu. Ey kahraman mücahitler! Allah'a hamdü senalar olsun. İşte bundan böyle sizler Konstantiniyye fatihlerisiniz. Hazreti Peygamber'in Konstantiniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. Ahmet 4, 335, Hakim 4, 468 bölü 8300. Buyurduğu ve lisanı peygamberinin şereflendirdiği mübarek askerler siz oldunuz. Gazanız mübarek olsun. Kesinlikle çocukları, din adamlarını, sizinle harp etmeyen ihtiyarları öldürmeyin, kadınlara dokunmayın. Peygamber Efendimizin size layık gördüğü şerefin ehli olun, dedi. Sonra atından indi, kıbleye döndü, yüzünü topraklara sürdü, bu nimeti kendisine lütfeden Allah'a şükür secdesine kapandı. Başını secdeden kaldırıp atına bindi, Ayasofya Kilisesi'ne doğru yoluna devam etti. Şehir halkı korkudan kaçacak delik arıyor, sema başlarına yıkılmış gibi her taraftan feryatlar kopuyordu. Çünkü onlara Türklerin yırtıcı vahşi hayvanlar gibi katı kalplere bile rahmet okutacak dinette olduğu telkin edilmişti. Kılıçların önüne çıkan her canlı mahluk uçurulacak, katliam yapılacak, bütün insanlarıyla birlikte koca şehir mahvolup gidecek zannediyorlardı. Nasıl korkmasınlar ki bundan 2,5 asır evvel Haçlı ordularının İstanbul'u yağmaladığı zaman yaptığı mezalim, döktüğü kan, yaktığı hanuman senelerce dillerde dolaşmış, hayali bile tüyler ürpertici olmuştu. Hristiyanlığı korumak için gelenler kendi dindaşlarına böyle yaparsa Türkler ne yapmazdı ki? Ayasofya Kilisesi kadın erkek çoluk çocuk dolmuş, kapıları kapatılmıştı. Hazin sesler ve yürekleri dağlayan ahü figanlar dua için yükseliyordu. Fatih kilisenin önüne gelince rahip kapıların açılmasını emretti. Kapılar açıldı. Yürekler daha dehşetli bir korkuyla çarpmaya başladı. O hazin sesler boğazlarına tıkandı. Dualar bir anda kalplere hapsedildi. Fatih derhal emretti. Herkes ibadetine devam etsin. Hiç kimse korkarak yerinden ayrılmasın. Fatih orada tekrar Yüce Mevlamıza şükrederek secdeye kapandı. Başını secdeden kaldırınca rahibe şöyle dedi. Herkes evine dönsün, malından, canından, ırzından emin olsun. Herkes işinin başına gitsin. Biraz evvel korkudan çatlayacak hale gelen kalpler bu sözleri işitince derin bir huzura kavuştu. Fatih şehrin her tarafına haberciler saldı. Herkes işinin başına dönsün, malından, canından, ırzından emin olarak yaşasın diye nida ettirdi. Halk böyle bir şey beklemiyordu, çok şaşırmışlardı. İnanmayacak oldular fakat günler geçiyor, kimsenin dinine, hürriyetine karışan olmuyordu. Adalet güneşi sinelere o tatlı hararetini bahşetmiş, herkesi huzur içinde yaşatıyordu. Bir müddet sonra artık her gün yüzlerce insan bu adaleti emreden dini kabul ediyor, herhangi bir baskıya maruz kalmadan Müslüman oluyordu. Mustafa Runyon, Osman Keskioğlu, Fatih devrinde ilim ve o devirde yetişen ilim adamları. Sayfa 21 ila 23. Müslümanlar fethettikleri şehirleri yakıp yıkmak bir tarafa, bilakis imar etmiş, içinde yaşayan gayrimüslim halkına da maddi manevi yardımlarda bulunmuşlardı. Bunun sebebi İslam'ın insanları devamlı olarak infaka, hayra ve iyiliğe teşvik etmesidir. Nitekim bunun bir misali yine İstanbul fethinde yaşanmıştır. İstanbul'un fethini müteakip Sultan Fatih askerlerine büyük bir resmi geçit tertip ettirmiş, ok meydanında ok atışı müsabakaları olmuştu. Padişahın ziyafeti 3 gün devam etti. Fatih askerlerine verdiği ziyafette Peygamber Efendimizin sefer esnasında bir kavmin efendisi onlara hizmet edendir. Beyhaki Şuab 1-334, Deylemi Firdevs 2-324. Hadisi şerifini okuyarak bizzat hizmet etti. Sonra pek çok atiye ve ihsanlar dağıttı. O gün Akşemseddin Hazretleri kalkarak şu hitabede bulundu. Ey kahraman İslam askerleri! Size ne mutlu ki Peygamber Efendimizin methine mazhar oldunuz. Allah size pek çok ganimetler de lütfetti. Elde ettiğiniz ganimetleri israf etmeyiniz. Hayra ve iyi şeylere sarf ediniz. Bu memleket halkına infak ediniz. Sultanınızın sözlerini dinleyip ona itaat ediniz. Mustafa Runyon, AGE, sayfa 18-19. Bu büyük alim ve arif zatın sözünü dinleyen askerlerden kimi mektep, medrese, kütüphane, cami, kimi çeşme, hamam, kimi aşevi yaptırmış, kimi de fakir fukaraya büyük infaklarda bulunmuştur. Daha önce Haçlıların yağmasıyla harabeye dönmüş olan İstanbul, Müslümanların hayırhah gayretleriyle tekrar canlanmış ve öncekinden daha güzel hale gelmiştir. İslam hukukçuları ilk devirlerden itibaren savaşla alakalı fıkhi hükümleri derleme ve tasnif faaliyetlerine başlamışlardır. Bu mevzuları işleyen ve siyer adı verilen müstakil kitapların telifi Hicri 2. asra kadar gitmektedir. Bu eserler dünya literatüründe türünün ilk örnekleridir. İmam Muhammed, Ebu Hanife'nin konuyla alakalı görüşlerini esas alarak Kitab-ı Siyer-i Sair'i yazmıştı. Bir müddet sonra yapılan bazı tenkitleri de dikkate alarak daha detaylı bir şekilde Kitab-ı Siyer-i Kebir isimli eserini kaleme aldı. Ahmet Yaman, İslam Hukukunda Uluslararası İlişkiler, Ankara 1998, sayfa 38. Hanefi mezhebinin temel referansları oldukları için bu iki eser üzerine pek çok şerhler yazıldı. Osmanlı döneminde İmam Serahsi'nin Kitab-ı Siyer-i Kebir şerhi, Bursalı M. Tahir, Osmanlı müellifleri, İstanbul 1972, 1-407. Türkçe'ye tercüme edilerek askeri birliklerde ders kitabı olarak okutuldu. Macar asıllı Bartolomeus Gorgoviç, 1544 yılında yazdığı Türklerin Gelenek ve Görenekleri isimli eserinde şöyle der. Savaş zamanında öyle sıkı bir disiplin vardır ki hiçbir asker adaletsiz bir şey yapmaya cesaret edemez. Adaletsizlik yapan hiç acınmaksızın cezalandırılır. Gözcüler ve düzen sağlayıcılar vardır. Geçip gidilen yolların kıyısındaki bağ ve bahçelerde sahiplerinin izni olmaksızın bir elma bile koparılamaz. O.B. Kula, Alman kültüründe Türk imgesi, sayfa 164. Görüldüğü gibi İslam öncelikle sulhü tercih etmekte, savaşa mecbur kalındığında ise ölçülü, adaletli ve ihsaniyetli davranmayı, hiçbir zaman aşırıya gitmemeyi emretmektedir. Zira Cenab-ı Hak şöyle buyurur: Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Bakara 190, Maide 2.